Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 15. ayrım. 20. bölüm. Miss Johnson, Bayan Mercado, Bay Reader. Bu düşüncenin bile benim için gerçek anlamda bir şok olduğunu itiraf etmeliyim. Miss Johnson'la mektuplar arasında bir bağlantı olabileceğini asla düşünmemiştim. Bayan Mercado olsa belki ama Miss Johnson gerçek bir hanımefendiydi. O kadar aklı başında ve kontrollüydü ki. O akşam Monsieur Poirot ile Doktor Riley'nin benim önümde yaptıkları konuşmayı anımsadım ve bunun nedeni konusunda kafamda bazı fikirler belirdi. Eğer mektupları yazan Miss Johnson ise bu birçok şeyi açıklıyordu. Bir an için bile Miss Johnson'ın cinayetle herhangi bir ilgisi olabileceğini düşünmüyordum. Ama Bayan Lydner'a duyduğu nefret nedeniyle öfkesine yenik düşmüş ve çirkin bir şekilde de olsa onu korkutmak isteğine kapılmış olabilirdi. Hatta böylece Bayan Lydner'ı kazı alanından uzaklaştırmayı umut etmiş bile olabilirdi. Ancak Bayan Lydner öldürülmüştü ve Miss Johnson da vicdan azabı içinde kıvranıyordu. Hem oynadığı zalim oyunun pişmanlığı içindeydi, hem de katilin bu mektupları cinayetini gizlemek için bir kalkan olarak kullanmış olduğunu anlamıştı. Bu ıstırapla yıkılmış olması da, vicdan azabı çekmesi de doğaldı. Onun son derece duyarlı bir insan olduğundan emindim. Bu da benim, olan oldu artık yapacak bir şey yok sözüme neden böylesine sarıldığını açıklıyordu. Sonra kendini çıkarmak istercesine söylediği, o asla iyi bir kadın değildi sözleri. Şimdi asıl sorun benim ne yapmam gerektiğiydi. Uzun zaman yatağımda dönüp durdum ve sonunda istemeyerek de olsa her şeyi Monsieur Poirot'a anlatmaya karar verdim. Poirot ertesi sabah geldi ama onunla özel olarak konuşma fırsatı bulamadım. Bir dakika kadar yalnız kaldık. Tam ben söze nereden başlayacağımı düşünürken yanıma gelip ben Miss Johnson'la ve belki diğerleriyle de oturma odasında konuşacağım. Bayan Lydner'ın odasının anahtarı hala sizde mi? Diye kulağıma fısıldadı. Evet dedim. Oraya gidin ve kapıyı kapayın. Sonra bağırın. Ama çığlık değil, yalnızca bağırın. Sakın korkuyla ciyak ciyak bağırmayın. Yalnızca şaşırmış gibi ufak bir çığlık. Asla dehşete düşmüş gibi değil. Eğer sizi duyarlarsa o zaman bir yalan uydurursunuz. O sırada Miss Johnson avluya çıktığından Monsieur Poirot'la daha fazla konuşamadık. Poirot'un neyin peşinde olduğunu anlamıştım. Poirot Miss Johnson'la birlikte oturma odasına girince ben de hızla döndüm. Bayan Lydner'ın odasına girip kapıyı arkamdan dikkatle kapattım. Bomboş bir odanın ortasında durup hiçbir neden yokken çığlık atmak durumunda olmak bana çok aptalca geliyordu. Ayrıca atacağım çığlığın ses düzeyini saptamak da hiç kolay değildi. Oldukça yüksek bir tonda "Ah!" dedikten sonra bunun biraz yüksek ve alçağını da denedim. Sonra odadan çıkarak oturma odasına koştum. Soran olursa baş parmağımla ilgili bahaneyi açıklamaya hazırdım. Ancak içeri girdiğimde buna gerek olmadığını anladım. Poirot ile Miss Johnson kendilerini coşkulu bir konuşmaya kaptırmışlardı ve bunun herhangi bir şekilde sekteye uğramadığı da anlaşılıyordu. Durum ortada diye düşündüm. Bu her şeyi açıklıyor. Miss Johnson ya öyle bir ses duyduğunu sandı ya da duyduğu tamamen başka bir sesti. İçeri girip konuşmalarını bölmeyi istemiyordum. Gidip verandadaki koltuğa oturdum. İçeriden Poirot ile Miss Johnson'ın sesi geliyordu. Poirot, "Bakın durum çok hassas," diyordu. Doktor Lydner'ın karısını çok sevdiği anlaşılıyor. Miss Johnson, "Doktor Lydner ona tapardı," dedi. Lydner bana ekiptekilerin de ona taptıklarını söyledi. Bu çok doğal, başka ne diyebilirdi ki? Tabii ki aynı şeyi söyleyecekler. Nezaket de terbiye de bunu gerektirir. Bu doğru olabilir ama olmayabilir de. Ben bu cinayetin gizeminin ancak Bayan Lydner'ın karakterinin tam olarak anlaşılmasıyla çözülebileceğinden eminim. Çözümün anahtarı bu. Eğer ekipteki herkesin görüşünü dürüst ve içten görüşünü alabilirsem, zihnimde Bayan Lydner'la ilgili bir resim oluşturabileceğim kanısındayım. Açıkçası bugün buraya gelme nedenim bu. Doktor Lydner'ın Hasanih'te olacağını biliyorum. Böylece sırasıyla hepinizle rahatça konuşabilecek ve yardımınızı isteyebileceğim. Miss Johnson, iyi güzel de diye söze başladıysa da cümlesi yarım kaldı. Poirot yalvarırcasına, lütfen bana o klişeleşmiş İngiliz deyimlerini tekrarlamayın. Ölülerin arkasından konuşmak doğru değilmiş, erdem, saygı bunu gerektirirmiş falan. Bir cinayet soruşturmasında erdem duygusuna yer yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum, erdem duygusu da, ölüye saygı da gerçeği gizleyebilir. Benim Louis Lydon'a karşı özel bir saygım da sadakatim de yok, diyen Miss Johnson'ın sesi sert ve acımasızdı. Tabii Doktor Lydner farklı. Ama ne olursa olsun sonuçta Louise onun karısıydı. Kesinlikle, kesinlikle. Şefinizin karısının aleyhinde konuşmak istememenizi anlıyorum. Ama sizden istenen bir referans belgesi değil. Söz konusu olan ani ve gizemli bir ölümün çözümü. Beni ölenin bir melek olduğuna inandırmaya kalkarsanız bu kesinlikle işimi zorlaştırır. Miss Johnson sesinde daha da belirginleşen bir acıyla, Bayan Lidner melek değildi, dedi. Bana Bayan Lidner'la ilgili görüşlerinizi açıkça anlatın Miss Johnson. Ama önce bir uyarıda bulunmak isterim Monsieur Poirot. Bu konuda ön yargısız olabileceğimi düşünmeyin. Hepimiz Doktor Lidner'a sadakatle bağlıyız. Dolayısıyla Bayan Lidner geldiğinde hepimiz onu biraz kıskandık. Doktor Lidner onunla fazla vakit geçirdikçe ona kızdık. Doktor Lidner'ın karısına olan tutkusu sinirimize dokundu. Size karşı dürüst olacağım Monsieur Poirot. Bunu söylemek benim için hiç kolay değil. Bayan Lidner'ın burada bulunmasına içerliyordum. Tabii bu duygularımı asla belli etmemeye çalıştım. Onun gelmesi bizim açımızdan her şeyi değiştirdi. Bilmem anlatabiliyor muyum? Biz mi? Kimi kastediyorsunuz? Kendimi ve Bay Carey'i. Biz buranın eskisiyiz. Eskiden beri Doktor Lidner'a birlikte çalışıyorduk. Yeni düzenden rahatsız olduk. Sanırım bu doğal. Belki dar kafalılıktan, belki alışkanlık. Ama öyle hissediyorduk işte. Bizim için her şey değişmişti. Ne gibi bir değişiklikten söz ediyorsunuz? Burada o kadar mutluyduk ki çok eğlenirdik, şakalaşır, gülerdik. Aynen birlikte çalışan tüm insanlar gibi. Doktor Lidner çok açık yürekliydi. Neşeliydi, aynen küçük bir çocuk gibi. Bayan Lidner gelince bütün bunlar değişti mi? Belki bu onun suçu değildi. Geçen yıl durum bu kadar kötü değildi. İnanın Monsieur Poirot, aslında Bayan Lidner'ın bir şey yaptığı da yoktu. Bana karşı her zaman çok nazikti. İşte belki de bu yüzden bazen kendimden utanıyorum. En basit sözüne, en ufak hareketine bile alındıysam bunun suçlusu kesinlikle o değildi. Gerçekten de hiç kimse ondan daha iyi ve nazik olamazdı. Ama bu sene durum değişti değil mi? Tamamen farklı bir atmosfer vardı. Evet, kesinlikle öyle. Doğrusu ne olduğunu bilmiyorum. Her şey ters gidiyordu. İşte değil, özel yaşamımızda. Terslik bizdeydi. Sinirlerimiz bozulmuş, hepimiz aksileşmiştik. Hepimiz diken üstündeydik. Nasıl anlatayım? Sanki bir fırtınanın yaklaştığını hissedermişçesine bir duyguydu bu. Ve siz buna Bayan Lidner'ın neden olduğunu düşünüyordunuz. O buraya gelmeden önce hiç böyle olmamıştı. Ben aslında hiçbir şeyden memnun olmayan, aksi sürekli yakınan bir kadınım. Tutucuyum, her şeyin aynı kalmasını isterim. Dolayısıyla benim sözlerimi pek ciddiye almamalısınız Monsieur Poirot. Bayan Lidner'ın karakterini ve mizacını nasıl tanımlarsınız? Miss Johnson anlık bir kararsızlık yaşadı. Sonra ağır ağır sözcüklerinin üzerine basa basa yanıt verdi. Bayan Lidner'ın mizacı çok değişkendi. Anı anına uymazdı. İnişleri çıkışları çok fazlaydı. Bugün birine iyi davranır, ertesi gün onunla konuşmak bile istemezdi. İçtendi, cana yakındı. Başkalarını düşünürdü. Ama yaşamı boyunca şımartılmış olduğu da belliydi. Doktor Lidner'ın önünde el pençe durmasını doğal karşılıyordu. Asla muhteşem, gerçekten muhteşem bir adamla evlenmiş olduğunu anlayabildiğini sanmıyorum. Bu beni bazen çok kızdırıyordu. Tabii bu arada çok gergin ve sinirliydi de. Kafasında bir takım şeyler kurar, ondan sonra da etrafı telaşa verirdi. Bu yüzden Doktor Lidner hemşire Lidner'ını buraya getirdiğinde çok rahatladım. Hem karısının korkuları, hem de işiyle uğraşmak zorunda kalması onun için kaldıramayacağı kadar ağır bir yüktü. Peki Bayan Lidner'a gelen imzasız mektuplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dayanamadım. Sandalyemde Hercule Poirot'un karşısında duran Miss Johnson'ın yüzünü profilden görebilecek şekilde eğilip içeri baktım. Anne Johnson'ın soğukkanlı ve özgüvenli bir hali vardı. Sanırım Amerika'da bir düşmanı vardı. Bu kimse onu kızdırmaya veya korkutmaya çalışıyordu. Bunda ciddi misiniz? Bu benim görüşüm. Biliyorsunuz Bayan Lidner çok güzel bir kadındı ve dolayısıyla kolayca düşman edinebilirdi. Ben o mektupları ona kin duyan bir kadının yazdığından eminim. Kolayca paniğe kapılan, sinirli bir tip olan Bayan Lidner de onları ciddiye almıştır. Hiç kuşkusuz, diyen Poirot, bu arada unutmamalısınız ki son mektup postayla değil elden gelmişti, diye anımsattı. Evet, eğer bir insan böyle bir şey yapmayı aklına koyduysa, bu bir şekilde başarılabilir. Unutmayın ki kıskanç bir kadın engel tanımaz. Gerçekten de öyle diye düşündüm. Belki de haklısınız Matmazel. Dediğiniz gibi Bayan Lidner çok güzel bir kadındı. Bu arada Miss Riley'i yani doktorun kızını tanıyordunuz değil mi? Sheila Riley'i mi? Elbette. Poirot sesini bir sır verecekmişçesine alçalttı. Bu haliyle dedikoducu koca karılara benziyordu. Sheila ile Doktor Lidner'ın ekibindeki gençlerden biri arasında gizli bir aşk ilişkisi olduğuna ilişkin bir dedikodu duydum. Tabii bunu doktora soramam. Acaba bu doğru mu? Miss Johnson hafifçe güldü. Genç Coleman ve David Hammett onu birkaç kez dansa davet ettiler. Sanırım kulüpteki partilerde onun partneri olmak için ikisi arasında ciddi bir rekabet vardı. Her ikisi de cumartesi akşamlarını genellikle kulüpte geçirirler. Ancak Sheila onlardan birine karşı ciddi anlamda ilgi duyuyor muydu? İşte onu bilemiyorum. Burada Sheila'dan başka beyaz genç kız yok. Dolayısıyla herkesin gözü üzerinde. Hava kuvvetlerinden pilotlarla da dansa gittiğini biliyorum. Demek dedikodular doğru değil. Doğrusu bilemiyorum. Miss Johnson'ın yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Evet, Sheila buraya sık sık geliyor. Kazı yerine filan. Hatta geçen gün Bayan Lidner bu yüzden David Hammett'a takılmış. Sheila'nın onda gözü olduğunu söylemişti. Aslında bu hiç hoş değildi. Çok tatsız bir şaka. Hammett'ın da hiç hoşuna gitmediğini sanıyorum. Evet, Sheila gerçekten de sık sık kazı yerine geliyordu. O korkunç günde de öğleden sonra kızın atla kazı yerine doğru gittiğini de gördüm. Açık pencereye doğru bakarak başını salladı. Ama o gün ne David Hammett ne Coleman kazı yerinde değillerdi. Yalnızca Richard Carey oradaydı. Evet, Sheila da gençlerden birinden etkilenmiş olabilir. Ama o kadar modern ve gerçekçi bir genç kız ki ister istemez insan onun böylesi duygusal konularda ne ölçüde ciddi olduğunu kestiremiyor. Sheila'nın hangisini yeğlediğini bilmiyorum. Bill iyi bir çocuk ve kesinlikle görünmek istediği kadar aptal değil. Hatta bir hayli zeki. David Hammett ise pırlantadır. Fazla konuşmaz. Sakindir ama aklı başındadır. Merakla Poirot'a bakarak, ''İyi de bütün bunların cinayetle ne ilgisi var Monsieur Poirot?'' diye sordu. Poirot ellerini havaya kaldırdı. ''Beni utandırıyorsunuz Matmazel. Herhalde dedikoducunun biri olduğumu düşünüyorsunuz. Gel gelelim gençlerin aşk maceraları benim her zaman ilgimi çekmiştir.'' Miss Johnson hafifçe iç çekti. Tabii özellikle de bu aşk engelsiz yürüyorsa. Poirot da bu sözlere iç çekerek karşılık verdi. Acaba Miss Johnson'ın aklına gençken yaşadığı bir aşk mı gelmişti? Acaba Monsieur Poirot'un karısı mı yoksa birçok yabancı için söylendiği gibi metresi mi vardı? Ama öylesine komik bir görüntüsü vardı ki ikisinin de olduğuna inanamıyordum. Miss Johnson, Sheila Riley karakter sahibi bir kız dedi. Çok genç ve toy, biraz da kaba. Ama aslında aklı başında bir kızdır. Poirot mırıldandı. Sözlerinize inanıyorum Matmazel. Ayağa kalktı. Evde başka kimler var? Bayan Mercado buralarda bir yerde olmalı. Bugün bütün erkekler kazı yerindeler. Sanırım evden uzaklaşmak istiyorlardı. Onlara hak veriyorum. Eğer kazı yerine gitmek isterseniz size eşlik edebilirim. Miss Johnson verandaya çıktı. Beni gördü ve gülümsedi. Herhalde hemşire Lidder'ın da sizi oraya götürmekten mutluluk duyacaktır. Elbette Miss Johnson dedim. Öğle yemeğinde buraya dönüp yemeği bizle yersiniz değil mi Monsieur Poirot? Memnuniyetle Matmazel. Miss Johnson çalışmak için yeniden oturma odasına dönerken ben de Poirot'a Bayan Mercado terasta diye fısıldadım. Önce onu görmek ister miydiniz? Sanırım çok iyi olur. Haydi terasa çıkalım. Merdivenlerden çıkarken söylediğinizi yaptım, sesimi duydunuz mu diye sordum. Hayır, hiçbir şey duymadık. Öyleyse Miss Johnson'ın içi rahat edebilir dedim. Bir şeyler yapabilecekken yapamadım diye kaygılanıyordu. Mary Mercado parmaklığa oturmuş, başını da önüne eğmişti. Öyle derin düşüncelere dalmıştı ki yanına yaklaştığımızı fark etmedi. Ancak tam karşısında duran Poirot'un günaydın diyen sesini duyunca birden irkildi ve telaşla başını kaldırdı. O sabah hasta gibi bir hali vardı. Küçük yüzü sararmış, solmuş, gözlerinin etrafında mor halkalar belirmişti. Poirot, tekrar dedi. Bugün özel bir amaçla geldim. Sonra aynen Miss Johnson'a yaptığı gibi Bayan Lidner'ın gerçekte nasıl biri olduğunu anlamaya çalıştığını, bunun olayın çözülmesi açısından çok büyük önemi olduğunu anlattı. Ancak Bayan Mercado, Miss Johnson kadar dürüst davranmadı. Hemen Bayan Lidner'ı övmeye başladı ki, bunun onun asıl duygularından çok uzak olduğunun kesinlikle farkındaydım. Sevgili, çok sevgili Louis, Onu tanımayan birine onu anlatmak çok zor. Öylesine egzotik biriydi ki herkesten çok farklıydı. Bunu siz de hissetmiştiniz değil mi hemşire? Tabii ki sinirleri bozuktu, kaprisleri, kuruntuları vardı ama insan onun bu davranışlarını hoş görebiliyordu. Hepimize öyle tatlı davranıyordu ki, öyle değil mi hemşire? Kesinlikle kibirli değildi. Arkeolojiden hiç anlamamasına rağmen bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Kocamdan sürekli metal eşyalara uygulanan kimyasallara ve süreçlere ilişkin bilgi alıyor, çanakların onarımında Miss Johnson'a yardım ediyordu. Ah, hepimiz Louise'i çok severdik. Öyleyse buradaki atmosferin çok gergin olduğuna, nedeni bilinmeyen bir huzursuzluğun hüküm sürdüğüne ilişkin duyduklarım doğru değil mi adam? Bayan Mercado'nun bulanık siyah gözleri kocaman açıldı. Ama bunu size kim söyledi? Hemşire mi? Doktor Lindner mi? Zavallı adamcağız, onun hiçbir şeyin farkında olmadığından eminim. Bana kötü kötü baktı. Poirot yeniden gülümsedi. Benim de casuslarım var madam. Bir an Bayan Mercado'nun göz kapaklarının titreştiğini gördüm. Ardından tatlı bir sesle, sizce de dedi. Böyle bir olaydan sonra herkesin gerçekte olmayan birçok şeyi iddia etmesi doğal değil mi? Biliyorsunuz işte, gerginlik, atmosfer, bir şey olacağı hissi filan. Bence insanların sonradan söylediği bu gibi şeylerin hepsi kurmaca. Poirot başını salladı. Bu söylediğiniz çok anlamlı madam. Size söylenenler gerçekten doğru değil. Biz burada büyük, mutlu bir aile gibiydik. Poirot'la evden ayrılıp kazı yerine doğru giderken öfkeyle ''Bu kadın!'' diye homurdandım. Gördüğüm en yalancı insan. Onun Bayan Lindner'dan nefret ettiğinden eminim. Poirot da aynı düşüncedeydi. Yalan söylediği belli, güvenilecek biri değil. Onunla konuşmak zaman kaybından başka bir şey değil diye mırıldandım. Yanılıyorsunuz. Pek öyle değil. Bir insanın dudakları arasından yalanlar dökülürken gözleri gerçeği anlatabilir. Bayan Mercado denilen ufak tefek kadın neden korkuyor olabilir? Gözlerinde korku vardı. Evet, kesinlikle korktuğu bir şey var. Bu çok ilginç. Size söylemem gereken bir şey var Monsieur Poirot. Belçikalı'ya o gece eve dönüşüm sonrasında olanları anlattım. İmzasız mektupları yazanın Miss Johnson olduğundan kuşkulandığımı açıkladım. O da yalancı dedim. Size mektuplardan bahsederken çok soğukkanlıydı. Poirot başını salladı. Evet, bu çok ilginç. Ama Miss Johnson böylece farkına varmadan mektuplar konusunda bilgi sahibi olduğunu açıklamış oldu. Oysa o mektuplardan ekiptekilerin önünde söz edilmemişti. Tabii ki bu durumu dün Miss Johnson'a Dr. Lindner anlatmış olabilir. Ne de olsa onlar eski arkadaş. Ama eğer anlatmadıysa evet, o zaman durum çok tuhaf, öyle değil mi? Poirot'a karşı duyduğum saygı arttı. Miss Johnson'ı zekice tuzağa düşürmüştü. Bunu ona da söyleyecek misiniz? Monsieur Poirot bu sorum karşısında çok şaşırdı. Hayır, hayır asla. İnsanın bildiklerini ulu orta açıklaması hiç doğru değil. Elini başına götürdü. Son dakikaya dek her şeyi burada saklarım. Sonra sıra atılım yapmaya gelir ve aynen bir panter gibi Mondieu hiç beklemediği anda kurbanımın üstüne atlarım. Poirot'u panter kişiliğinde düşününce ister istemez güldüm. Bu arada kazı yerine varmıştık. 15. ayrımın sonu. Sayfa 185. Devamı 16. ayrımda.